Kısa bir zaman önce genç birer kız olan kız kardeşler durmadan tepinen dişi iki taya benziyorlardı. En büyük kozları geçen yüzyılın iç savaşlarının kahramanı ve Tusunira bozgunu sırasında Albay Aurelio Bedonia'yı yenilgiye uğrattığı için tutucu rejimin en ünlülerinden biri olan babaları General Petronia San Roman'dı. Annem adamın kim olduğunu öğrenince onu selamlamaya gitmemişti. Böyle davranan tek kişi de o olmuştu. Bana evlenmelerini çok iyi karşılamıştım dedi. Ama evlenmek başka, Gerinaldo Marquez'in arkasından ateş emrini vermiş olan birinin elini sıkmak başka şey. Arabasının kapısından görünür görünmez ve beyaz şapkasıyla halkı selamlar selamlamaz, ünlü resimleri yüzünden onu herkes tanımıştı. Buğday renginde keten bir giysi giymişti. Ayağında bağları çaprazlama bağlanmış kordiyo derisinden yapılma potinler vardı. Altın kelebek gözlükleri yeleğine asılıydı. Göğsünde bir savaş nişanı parlıyordu. Elinde de ülkesinin amblemine göre oyulmuş bir baston tutuyordu. Arabadan ilk olarak o inmişti. Gözlerinin içine kadar kötü yollarımızın yakıcı tozuna bulanmıştı. Arabasından iner inmez herkes Bayardo San Roma'nın istediği kızla evlenebileceğini anlamıştı. Evlenmek istemeyen Angela Visario'ydu. Bana göre çok ciddi bir iş dedi bana. Dahası da vardı. Bayardo San Roman çekiciliğiyle tüm aileyi kendine bağlamış olmasına karşın onu kendine çekmek için kılını bile kıpırdatmamıştı. Angela Visario salonda toplanmış olan annesiyle babasının ve kocalarıyla birlikte ablalarının kendisini daha yeni gördüğü bir adamla evlenmeye zorladıkları o korkunç akşamı hiçbir zaman unutamamıştı. İkizler onlara katılmamıştı. Anne babanın ortaya sürdüğü kesin nedende öz saygısının temelini ancak gönüllülüğün oluşturduğu bir ailenin kaderin bu nimetini hor görmeye hakkı olmamasıydı. Angela Visario yalnızca aşkın yokluğunun bir engel olduğunu söylemeye cesaret edebilmişti. Annesi hemen atılmış bir tek cümleyle bu kanıtı da yok edivermişti. Aşk da öğrenilir kızım. Dönemin uzun süren ve denetim altında yapılan düğünlerinden farklı olarak onlarınki yalnızca 4 ay sürmüştü. Bunun nedeni Bayardo San Roma'nın çok acele etmesiydi. Pura Visario ailece tutulan yasın sonunu beklemeyi istememiş olsaydı bu düğünün süresi daha da kısaltılabilirdi. Ama yine de günler sıkıntısız geçmişti. Çünkü Bayardo San Roman sorunları çözümlemede tartışılmaz bir yeteneğe sahipti. Angela Visario bana, bir akşam bana en çok hangi evi sevdiğimi sordu dedi. Ben de nedenini pek bilmediğim halde kasabanın en güzel evinin Dul Ixos'un evi olduğunu söyledim. Onun yerinde olsaydım ben de aynı şeyi söylerdim. Villa rüzgarların dövdüğü bir tepenin üstündeydi. Taraçasından bakınca insan mor Manisa laleleriyle örtülü bataklıkların sonsuz cennetiyle göz göze geliyordu. Yazın açık havalarda Antil Adaları denizinin berrak ufkuyla Cartagena de Indes'e giden turist vapurları fark edilebiliyordu. Aynı akşam Bayardo San Roman hemen toplantıya gitmiş, bir parti domino oynamak için Dul Ixnos'un masasında yer almıştı. Ixios demişti, evinizi satın alıyorum. Ixios bunu kabul etmemiş, evim satılık değil diye yanıtlamıştı onu. Evinizi tüm eşyasıyla birlikte satın alıyorum öyleyse. Ixios eski terbiye görmüş bir adam olarak ve sözcükleri titizlikle seçerek evindeki eşyaların tüm bir yaşam boyunca ve büyük özveriler pahasına ölen karısı eliyle satın alınmış olduğunu, bu eşyaları onun bir parçası olarak gördüğünü anlatmıştı. Oyun arkadaşları olan Doktor Diono Iquiran bana Ixios çok içtenlikle konuştu dedi. 30 yılı aşkın bir süre yaşadığı evden ayrılmaktansa ölmeyi yeğleyeceğinden kuşkum yok. Bayardo San Roman'da onun bu düşüncelerini paylaşmıştı. Anlaştık, öyleyse evinizi bana boş olarak satın. Ixios oyunun sonuna kadar hiçbir şeyi kabul etmemişti. Bayardo San Roman 3 gün sonra daha da iyi hazırlanmış olarak yine gelmiş, domino partisine katılmış, yeniden aynı konuya dönmüştü. Bu ev kaça Ixios, fiyatı yok. Bir şey söyleyin ne olursa olsun. Üzgünüm Bayardo dedi dul adam ama siz gençler duygusal nedenleri anlamazsınız. Bayardo San Roman bir an bile duraksamamıştı. Size 5000 pesos veriyorum. Onuru tetikte olan yaşlı adam hile yapmayın diye bağırmıştı. Bu ev o kadar etmez. Bayardo San Roman o zaman 10.000 pesos demişti. Hemen şimdi hem de nakit olarak. Ixios ona yaşlı gözlerle bakmıştı. Doktorluğunun dışında edebiyatçı yanı da olan Doktor Diona Iguran bana hırsından ağlıyordu dedi. Düşünün böyle bir parayı elde etmeye bu kadar yakın olmak ve insanca bir zaaftan dolayı bunu geri vermek zorundaydı. Nitekim Dul Ixios konuşamaz bir halde başını sallayarak kesinlikle buna da hayır demişti. Bayağı dosan Roman, öyleyse bana da bir yardımda bulunun demişti. Beni burada lütfen 5 dakika bekleyin. Gerçekten de 5 dakika sonra elinde gümüş işlemeli meşin çantalarıyla geri dönmüş, hala Milli Banka'nın bantlarına sarılı olan ve binlik pesoslardan oluşan 10 demet banknotu masanın üstüne atıvermişti. Dul Ixios bundan 1 yıl sonra ölmüştü. Doktor Dionio Ixiron onu bu öldürdü dedi. Kulakla muayene sırasında kalbinde gözyaşlarının fokur fokur kaynadığı duyuluyordu. Evini eşyalarıyla birlikte satmakla kalmamış, bu kadar çok parayı koyacak bir çantası bile olmadığı için Bayardo San Roman'dan borcunu azar azar ödemesi dileğinde bulunmuştu. Hiç kimse Angele Visirio'nun bakire olmadığını aklından bile geçirmemiş, böyle bir şey de söylememişti. Bugüne kadar bir sözlüsü bile olmamıştı. İki kız kardeşinin yanı başında annesinin demir ökçeli baskısı altında yetişmişti. Evliliğinden 2 ay öncesine kadar Pura Visirio, gelecekteki evlerini görmek için Bayardo San Roman'la birlikte onun sokağa yalnız çıkmasına bile izin vermemişti. Bu nedenle gözleri görmeyen kocasını peşinden sürükleyerek iffetini koruyabilmesi için kızını yalnız bırakmamıştı. Angele Visirio, bana ulu tanrıdan bir tek dileğim vardı. O da bana kendimi öldürecek cesareti vermesiydi. Ama tanrı beni duymadı dedi. Bu cehennem azabından kurtulabilmek için şaşkınlığının etkisiyle annesine her şeyi anlatmaya karar vermiş ama pencerenin önünde kendisine yapma çiçekler üretmekte yardımcı olan iki sırdaşı onu bu iyi niyetinden vazgeçirmişlerdi. Onların dediklerine körü körüne uymuştum çünkü erkeklerin rezillikleri konusunda onların çok şey bildiklerine inanmıştım. Sırdaşı kızlar hemen hemen tüm kızların çocuklukları sırasında geçirdikleri ufak tefek kazalar sonunda kızlıklarını yitirdikleri konusunda ona inan ve güven vermişler. Bu konuda en kuşkulu kocaların bile olayı başkalarının duymaması için durumu ister istemez kabul ettiklerini ısrarla belirtmişlerdi. Birçok erkek gerdek gecesine öylesine bir korku içinde giriyordu ki, eşlerinin yardımı olmadıkça beceriksizliğe uğruyor, gerçeğin ortaya çıkacağı gecede ne yapacaklarını bilmez duruma düşüyorlardı. Onu en sonunda buna da inandırmışlar, erkekler yalnız çarşafın üstünde gördüklerine inanırlar demişlerdi. Ayrıca kızlığını yitirmiş gibi görünebilmesi, gerdek gece sabaha evinin iç avlusunda iffetinin izini taşıyan çarşafı güneşe karşı asabilmesi için kadınlara özgü bir takım hile yollarını da öğretmişlerdi. O da bu hayaller içinde evlenmişti. Bayardo San Roman'a gelince serveti ve olağanüstü gücüyle mutluluğu satın alabileceğini düşünerek evlenmişti. Düğün hazırlıkları ilerledikçe durumun tehlikesini büsbütün artıran ve giderek daha göz kamaştıran yeni yeni düşünceler geliyordu aklına. Piskoposun geleceği bildirildiği zaman evliliklerinin kutlanabilmesi için düğünün bir gün sonraya alınmasına çalışmış ama Angele Visirio buna karşı çıkmıştı. Bana doğruyu söylemek gerekirse çorbasına ibbik sağlamak için horozları kesen, arta kalanları da çöplüğe atan bir adamın eliyle kutsanmayı istemiyordum dedi. Bununla birlikte piskopos kutsamadığı halde eğlenceler Bayardo San Roma'nın denetiminden çıkacak biçimde yayılmış, gerçek bir halk olayına dönüşmüştü. General Petronia San Roman'la ailesi bu kez şenliklerin sonuna kadar rıhtımda demirleyen kongre tören vapuruyla gelmişlerdi. Bu arada birçok ünlü de onlarla birlikte gelmiş ama yabancı kişilerden oluşan kalabalığın arasında gözden kaçmışlardı. Konuklar çok sayıda armağan getirmişlerdi. Bunların en değerli olanlarına bir yer bulabilmek için elektrik santralinin kullanılmayan lokalini yeni baştan düzenlemek gerekmişti. Armağanların geri kalan bölümü artık yeni evlileri kabul etmeye hazır duruma gelmiş olan Dul Ixinos'un eski evine bir kere de taşınmıştı. Damata yapıcının markasının altına gotik harflerle adını yazdırdıkları üstü açılır kapanır bir araba hediye edildi. Geline de som altından 24 kişilik bir çatal bıçak takımı. Ayrıca bir dansçılar topluluğuyla yerli mızıkacıların arasında vals havaları çalan 2 orkestra getirmişler. Ayrıca şölenin yankılarını duyan birçok akordiyon topluluğu da törene katılmıştı. Visirio ailesi duvarları tuğladan yapılmış, altında 2 çatı arası bulunan ve Ocak ayında kırlangıçların gelip kuluçkaya yattıkları damı yaprak biçiminde olan bir evde oturuyordu. Evin önünde çiçek saksılarından görünmeyen bir taraça ve tavukların özgürce dolaşabildikleri, içinde meyve ağaçları bulunan bir avlu vardı. İkizler avlunun dibine domuz ahırı yapmışlardı. Ahırda üstünde domuzların öldürüldüğü bir de taş ve hayvanların derilerini yüzmek için bir de masa vardı. Poncio Visirio gözlerini yitirir yitirmez bu mezbahanın çok iyi gelir sağlayan bir girişim olduğu anlaşılmıştı. Bunun yaratıcısı Pedro Visirio'ydu. ama askerlik görevini yapmaya gidince kesicilik mesleğini kardeşi sürdürmüştü. Ev ancak aileyi barındırabilecek büyüklükteydi. İkizlerin ablaları Şule'nin büyük boyutlara ulaştığının farkına varınca daha büyük bir ev bulmaya karar vermişlerdi. Bu arada Placida Lilero'nun evini de düşünmüşler. Bereket versin ki annemle babam kızımız ya bizim kulübemizde evlenir ya da evlenmez diyerek saplantılarından vazgeçmemişlerdi. Bana bunları Angela Visterio söyledi. Kısacası evlerini yeniden eski rengine sarıya boyamışlar. Kapıları ve döşemeleri onarmışlar. Her yeri ellerinden geldiği kadar büyük bir düğünün yapılabileceği ve ona yaraşır bir biçime sokmuşlardı. İkizler domuzları dışarı çıkarmış, her yeri temizleyerek badanalamışlardı. Yine de buranın düğüne dar geleceği anlaşılmıştı. En sonunda Bayardo San Roma'nın direnmesi karşısında avluyu çeviren tahta parmaklık yıktırılmış, gölgede yemek yenebilmesi için de demir hindi ağaçlarının altına marangoz tezgahları yerleştirilmişti. Programın aksayan tek yanı şuydu. Tören sabahı damat Angela Visterio'yu almakta 2 saat gecikmiş, gelin de o gelmeden gelinliğini giymeyi kabul etmemişti. Angela Visterio bana düşünün biraz dedi, gelmeyi unutsaydı sevinecektim bile. Beni gelinliğimi giymiş olarak bekletmesine dayanamazdım. Kuşkuları çok doğal görünüyordu çünkü bir kadın için dünyada gelinliğiyle bekletilmek kadar ağır ve açık bir aşağılanma olamazdı. Buna karşın herkes Angela Visterio'nun bakir olmadığı halde beyaz yüz örtüsü örtmeye ve göğsüne portakal çiçekleri takmaya cesaret edebilmesini iffet simgelerine karşı büyük bir saygısızlık olarak yorumlamış, annem de oyunu hileri kağıtlarla sonuna kadar sürdürmesini cesur bir davranış olarak yorumlayan tek kişi olmuştu. Bana o dönemde yüce tanrı böyle şeyleri anlıyordu dedi. Buna karşılık Bayardo San Roma'nın oynadığı kağıtların ne olduğunu kimse anlayamamıştı. Törende redingotuyla göründüğü andan acılarının kadınıyla barodan sıvıştığı ana kadar herkese mutlu bir damat olarak görünmüştü. Ayrıca Santiago Nazar'ın elindeki kozların ne olduğu da hiçbir zaman öğrenilememişti. Törende olduğu gibi kilisede de Cristo Bedoya, kardeşim Louis Enrico ve ben yanından hiç ayrılmamıştık. Hiç kimse durumunda herhangi bir değişiklik olduğunu fark etmemişti. Bu üstünde aralıksız durulan önemli bir noktaydı. Çünkü biz dördümüz de okulda birlikte büyümüştük. Tatillerde de aynı kümenin içindeydik. Topluluğumuzdan bir arkadaşın bizimle paylaşmadığı, özellikle böylesine büyük ve gizli bir şeyleri olabileceği düşünülemezdi. Santiago Nazar eğlenceyi severdi. En büyük mutluluğunu da düğün harcamalarının hesabını yaparken yaşamıştı. Kilisede de çiçek dekorasyonu için yapılacak harcamaları 1. sınıf 14 cenaze törenine eşit olarak değerlendirmişti. Bu kesin belirlilik ilerideki yıllarda beni tedirgin etmişti. Çünkü Santiago Nazar bana sık sık kapalı bir yerde bulunan çiçeklerin kokusunun ölümle doğrudan bir ilişkileri olduğunu söylemişti. Ve o günde kiliseye girerken bunu yinelemişti. Cenaze törenimde çiçek istemiyorum. Bunları söylerken ertesi gün bu görevi yerine getireceğimi hiç düşünmemişti. Visterio'lara giden yol boyunca sokakları süsleyen yaprak ve çiçeklerden yapılmış alaca renkli süs kordonlarının hesabını yapmış, müzik ve havai fişeklerin fiyatını biçmiş, karşılama sırasında atılan pirincin bile tutarını hesaplamıştı. Öğle saatinin 16. sıcağında yeni evliler masaları bir bir dolaşmışlardı. Bayardo San Roman o zaman dendiği gibi bizim meyhane arkadaşımız olmuştu. Bizimle olmaktan çok mutlu görünüyordu. Yüz örtüsüyle portakal çiçeklerini bir yana bırakan Angela Visterio'da birdenbire evli bir kadın pozuna bürünmüş, bunu terden sırılsıklam olan saten giysisinin içinde sürdürmeyi üstlenmişti. Bayardo San Roman'a söylediği gibi Santiago Nazar konuştuğu bir sırada düğünün bir değerlendirmesini yapmış, harcamaların birkaç bin pesos tuttuğunu bildirmişti. Gelin bu konuşmayı açıkça bir saygısızlık olarak nitelemişti. Bana annem başkalarının yanında kesinlikle paradan söz etmemek gerektiğini öğretmişti dedi. Aksine Bayardo San Roman bunu güler yüzle karşılamış, bundan biraz gurur bile duymuştu. Hemen hemen buna yakın bir şey demişti. Sonunda bunun 2 katı ya da 3 aşağı 5 yukarı bir şey olabilir. Santiago Nazar harcamaları son santimine kadar denetlemeye niyetlenmiş, buna da ömrü kıl payı yetmişti. Gerçekten de ölümünden 45 dakika önce Cristo Bedoya'nın verdiği son bilgilere dayanarak Bayardo San Roma'nın öne sürdüğü rakamın doğru olduğunu saptamıştı. Kişisel olarak başkalarının anılarındaki bazı bilgileri toplamaya karar vermeden önce şölenle ilgili olarak bildiklerim çok belirsiz şeylerdi. Evimizde yıllarca bu olaydan söz edilmişti. Babam genç evlilerin onuruna gençliğinde çaldığı kemanını kutusundan çıkarmış, rahibe kız kardeşim manastırlarda dış hizmetleri gören rahibe kılığında dans etmiş, annemle kardeş çocukları olan Doktor Dinosio Iguran da ertesi gün piskopos geldiği zaman ortalıkta görünmemek için vapurla denize açılmayı başarmıştı. Bu olgu için araştırmalar yaparken birçok ayrıntılı bilgi toplamıştım. Bunların arasında en ilginç olanı da Bayardo San Roma'nın kız kardeşlerinin giydikleri kadife giysilerle ilgili anıydı. Bu giysileri süsleyen omuz başlarında altın iğnelerle tutturulmuş olan kelebek kanatları, generalin sorguç ve savaş nişanlarından daha çok ilgi toplamıştı. Çakır keyifliliğin verdiği tasasızlık içinde Mercedes Barca'ya evlenme önerisinde bulunduğumu da herkesin bildiğini gördüm. Bu kız o günlerde ilkokulu daha yeni bitirmişti. 14 yıl sonra evlendiğimizde bana bunları hatırlatmıştı. Gerçekte hiç istenmeyen o pazar gününden hayalimde kalan en canlı simge, avlunun ortasında yalnız başına bir tabureye oturmuş olan Ponzio Visterio'ydu. Bu yerin belki de onurlu kişilerin bir yeri olduğunu düşünerek onu oraya oturtmuşlardı. Yanından gelip geçen çağrılılar adama çarpıyor, onu itip kakıyor, başka biriyle karıştırıyor, kimseyi tedirgin etmemesi için bir sağa bir sola oturtuyor, o da gözlerini yeni yitirmiş olanlara özgü aylak bir tavırla bembeyaz başını her yana çeviriyor, kendisiyle ilgili olmayan soruları yanıtlıyor ya da başkalarına verilen selamları karşılıyordu. Kolalanmış duygusu veren gömleği ve tören nedeniyle kendisine satın alınan peygamber ağacından yapılma bastonuyla unutulmuşlara özgü köşesinde mutlu görünüyordu. Onur konukları gittiği zaman saat 6'ydı ve tören bu saatte sona ermişti. Vapur arkasında mekanik piyanodan yükselen valslerden bir iz bırakarak bir ışık cenneti içinde yeniden denize açılmış, bizler de birbirimizin yeniden farkına varmadan önce bir an için bir kararsızlık uçurumunun kıyısında bilinçsizce beklemiş, sonra içki cümbüşünün bataklığına dalmıştık. Genç evliler biraz sonra meydanın hayhuyu arasından kendilerine güçlükle yol açarak üstü açık arabalarında görünmüşlerdi. Bayardo San Roman kestane fişekleri yakmış, halkın kendisine verdiği şişelerden rakılar içmiş, kümbiamba dansına katılmak için Angele Visterio ile birlikte arabasından aşağı inmişti. Son olarak bizlere kendi hesabına dans etmeyi ve içmeyi sürdürmemizi buyurmuş, korkudan dona kalan eşini alıp bir zamanlar dul Xinos'un mutlu olduğu düşlerinin evine götürmüştü. Halk şöleni gece yarısı sona ermiş, yalnızca yolun kıyısında bulunan Clotilde Armenta'nın dükkanı açık kalmıştı. Santiago ile ben, kardeşim Louis Enrico ve Cristo Bedoya ile birlikte Maria Alexandra Cervantes'in bağışlayıcı evine doğru yürümeye başlamıştık. Gelip geçen birçok ziyaretçinin arasında Visario kardeşleri de görmüştük. Onlar da bizimle birlikte içmişler, Santiago Nazar'ı öldürmeden 5 saat önce birlikte şarkı söylemişlerdi. Oraya buraya dağılmış küçük topluluklar şöleni izlemeyi sürdürmüşlerdi. Çünkü müzik sesleriyle kavga edenlerin gürültüleri dalgalar halinde kulağımıza kadar geliyordu. Ama bunlar her seferinde biraz daha hüzün vericiydi. Her şey piskoposun bulunduğu vapurun ilk düdük sesinden az önce sona ermiş bulunuyordu. Pura Visterio anneme düğün nedeniyle alt üst olan ortalığı biraz düzeltmek için büyük kızlarının kendisine yardım etmelerinden sonra ancak saat 11'de yattığını söylemişti. Birkaç sarhoşun avluda hala şarkı söyledikleri bir sırada aşağı yukarı saat 11'e doğru Angelia Visterio yatak odasında bulunan ve kişisel eşyalarının bulunduğu küçük bir valizi alması için birini eve göndermiş. Annesi de buna içine çamaşır doldurduğu bir bavulu eklemek istemiş ama adam acelesi olduğunu söylemişti. Kapı çalındığı zaman herkes mışıl mışıl uyumaktaymış. Annem, kapı sanki kötü bir haber varmış gibi tam 3 kez çalındı dedi. Kimseyi uyandırmamak için ışığı yakmadan açmış kapıyı, sokak lambasının aydınlığında Bayardo San Roman'ı önü açılmış ipek gömleği ve askısının tuttuğu pantolonuyla görmüş. Pura Visterio düşlerde olduğu gibi canlıydı dedi. Angele Visterio karanlık bir köşede duruyordu. Varlığını ancak Bayardo San Roman kolundan tutup aydınlığa doğru sürüklediği zaman fark edebilmişti. Saten giysisi didik didik olmuş, boydan boya bir havluya sarılmıştı. Pura Visterio onların arabayla bir kaza geçirmiş olduklarını ve öldüklerini sanmıştı. Yıldırımla vurulmuşçasına, ''Tanrım, Tanrım söyleyin hala yaşıyor musunuz?'' diye bağırmıştı. Bayardo San Roman içeri girmemiş, tek bir söz söylemeden karısını usulca eve sokmuştu. Sonra Pura Visterio'yu yanağından öpmüş, ona iyice bezgin bir sesle ve büyük bir yumuşaklıkla şunları söylemişti. Her şey için teşekkürler anne, siz bir azizesiniz. Provisterio bundan sonraki 2 saat boyunca neler yapmıştı? Bunu bilen yalnız kendisiydi, bu sırrını da alıp mezara götürmüştü. Angelo Visterio bana anımsadığım tek şey şuydu dedi. Bir eliyle saçlarımdan yakalamıştı, öbür eliyle de bana öylesine büyük bir öfkeyle vuruyordu ki bir ara öleceğimi sandım. Yalnız bunları da öylesine bir gizlilik içinde yapmıştı ki öteki odalarda uyuyan kocasının ve büyük kızlarının bundan haberleri bile olmamıştı. Güneş doğuncaya kadar da hiçbiri bir şey öğrenememişti. Oysa felaket çoktan gelip geçmişti. Annelerinin çağırdığı ikiz kardeşler sabah saat 3'ten biraz önce eve gelmişlerdi. Angela Visterio'yu yemek odasındaki bir kanepenin üstünde yarı ölü bulmuşlardı. Yüzü yediği yumrukların etkisiyle mosmor olmuştu. Ama artık ağlamıyordu. Artık korkmuyordum. Aksine içimde beni en sonunda ölüm angaryasından kurtardılar gibisinden bir duygu vardı. İstediğim tek şey her şeyin çabucak bitmesiydi. Yatacak ve uyuyacaktım. İki kardeşin en çok aklı başında olanı Pablo Visterio'ydu. Kız kardeşini kucaklayıp yerinden kaldırmış, yemek odasındaki masanın üstüne oturtmuştu. Öfkesinden kudurmuş bir sesle anlat diye bağırmıştı. Kimdi? Söyle bize bunu. Adını söylemekte kısa bir süre kararsız kalmıştı. Belleğinin karanlıklarında onu aramış, bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da insanın birbirine karıştırabileceği atlar arasında ilk bakışta onu buluvermiş, bir avcı ustalığıyla alın yazısı yaratılış gününde belirlenmiş bir kelebek gibi onu duvara çivileyivermişti. Santiago Nazar deyivermişti. Avukat cinayetin bir onur sorunundan doğduğunu ve yasal savunma amacıyla işlendiği tezini savunmuş, bu da yargıçlarca kabul edilmişti. Davanın sonunda ikizler gerekirse 1000 kez bile olsa aynı nedenler yüzünden aynı şeyi yapacaklarını söylemişlerdi. Papazın evine gidip teslim oldukları zaman savunmalarına temel oluşturan kanıtı onlar bile sezmişlerdi. Peşlerinde aşırı ölçüde kışkırtılmış bir küme Arap olduğu halde bölge papazının evine dalmışlar, tertemiz bıçaklarını Peder Amador'un masası üstüne bırakmışlardı. Giriştikleri barbarca öldürme olayından sonra iki kardeş de tükenmiş görünüyordu. Kolları sırılsıklamdı, yüzleri de ter ve taze kana bulanmıştı. Ama yine de papaz onların gelip teslim olmalarını onurlu ve yüce bir davranış olarak anımsıyordu.